Ayrım 8.
Başarıyı etkileyen zihinsel ve zihinsel olmayan etmenler. Zihinsel etmenler olarak genel yetenek ile akademik başarı arasında önemli ve güçlü bir ilişki olmakla birlikte, bireyin okul başarısını etkileyen etmenler sadece zihinsel etmenler değildir. Okul başarısı zihinsel olmayan çok çeşitli etmenler tarafından da önemli düzeyde etkilenmektedir. Öğrencilerin bulunduğu sınıf ve başarı konusuna göre değişmekle birlikte, yetenek ölçüleri ile başarı ölçüleri arasındaki korelasyon katsayıları ortalama 0,50-0,55 arasında değişmektedir. Bu korelasyonun karesi alındığında yetenek ve başarı gibi zihinsel etmenlerin öğrencilerin okuldaki başarı varyansındaki payı yaklaşık %30 kadardır. Buna göre öğrencilerin okul başarısını etkileyen zihinsel olmayan faktörlerin toplam başarı varyansındaki payı %70 kadar olmaktadır. Başarı varyansında zihinsel olmayan etmenlerin payının daha da önemli olduğu görülmektedir. Zihinsel olmayan etmenler arasında başarı güdüsü, kaygı, ailenin niteliklerine ilişkin etmenler, sosyoekonomik faktörler, okul ve eğitim koşullarının yetersiz oluşu, genel çevre faktörleri, beslenme ve sağlık koşulları gibi çok çeşitli etmenler yer almaktadır. Yetenek ve başarı karşılaştırmasının nedeni. Yetenek ve başarı karşılaştırması öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde başarılı olup olmadıklarını incelemeyi amaçlar. Genelde bireylerin yetenek düzeylerine paralel bir başarı sağlamaları beklenir. Bu ilişkinin gözlenememesi durumunda bireyin başarısını etkileyen bazı olumsuz etmenlerin olabileceği düşünülür. Öğrencilerin yetenekleriyle başarılarının karşılaştırılması birinci derecede yeteneği ölçüsünde başarılı olamayan öğrencilere yardım etmeyi, başarılarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Yetenekle başarının karşılaştırılmasında sonuç olarak 3 olasılık söz konusu olmaktadır. Bu olasılıklar öğrencilerin 1. yetenekleri düzeyinde başarılı olmaları, 2. yeteneklerinin altında başarı göstermeleri, 3. yeteneklerinin üstünde başarılı olmaları durumudur. Sonuçların değerlendirilmesinde bu 3 gruba giren öğrencilerden birinci gruptakiler normal olarak kabul edilmekte, ikinci ve üçüncü gruptaki bireylerin ise bazı problemleri olabileceği düşünülmektedir. Yetenek ile başarı karşılaştırmasında izlenen işlem yolu. Bireylerin veya öğrencilerin yetenekleriyle başarı düzeylerini karşılaştırma yönteminde izlenen işlem yolu aşağıda özet olarak verilmiştir. Yetenek düzeylerinin ölçülmesi. Yetenek düzeyinin ölçülmesi bireylere uygulanacak bir genel yetenek, akademik yetenek veya öğrenme gücü gibi isimlerle bilinen bir testle ölçülebilir. Bu testler bir kimsenin eğitimleri sırasında neler yapabileceği potansiyelini yordamaya yarayan testlerdir. Başarı ve yetenek karşılaştırmasında işlemin daha kolay ve anlaşılır olması bakımından çok puan veren yetenek testleri yerine tek puan veren bir genel yetenek testinin kullanılmasında yarar vardır. Başarı düzeylerinin ölçülmesi. Öğrencilerin başarı düzeylerinin duruma göre başarı, genel başarı ya da standart başarı testlerinden biriyle saptanması gerekir. Başarı testlerinin bulunamaması halinde öğrencilerin okullarda tutulması zorunlu olan akademik başarı ortalamalarından başarı ölçütü olarak yararlanılabilir. Bu amaçla kullanılacak akademik ortalamaların hesaplanmasına akademik öğrenme ile ilgileri sınırlı olan pratik ve uygulamalı derslerden alınan notlar dışarıda tutulabileceği gibi programdaki tüm derslerin notları da dahil edilebilir. Yetenek ve başarı karşılaştırması yapılırken öğrencilerin izledikleri program ve grup olarak gelişim düzeylerinin aynı olmaları gerekir. Buna göre hem yetenek ve hem de başarı yönünden bilgi toplarken öğrencilerin doğal olarak bulundukları sınıf içindeki öğrencilerden bilgi toplanması ve birbirleriyle karşılaştırılması gerekir. Yetenek ve başarı puanlarının ortak bir ölçüye çevrilmesi. Bir grup olarak öğrencilerden elde edilen yetenek ve başarı ölçüleri, istatistiksel olarak ortalama ve standart sapmaları birbirinden farklı iki ayrı puan dağılımı oluştururlar. Bireylerin iki ölçekten aldıkları ham puanların anlamı ve sırası farklı olacağından ham puanlara göre karşılaştırılamaz. Bu nedenle karşılaştırma yapılabilmesi için her iki dağılıma ilişkin puanların kendi ortalama ve standart sapmalarına göre ortak bir ölçüye standart puanlara dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla T puanı ve yüzdelik puanlardan yararlanılmaktadır. Burada daha pratik ve yorumu daha basit olduğu için ham puanları yüzdelik puanlara çevirme işlemi tercih edilmiştir. Karşılaştırma biriminin kararlaştırılması. Karşılaştırma birimi, başarı ve yetenek ölçüleri puanlarının gruplanacağı aralık ölçüsü ile ilgilidir. Karşılaştırma birimi, birli aralık, dağılımdaki sıraya konmuş tek tek puanların her biri olabileceği gibi dağılımdaki puanlar istenilen ölçüde beşli, onlu aralıklarla da gruplanabilir. Böylece karşılaştırma birimi belirlenmiş olur. Bireylerin yetenek ve başarı testlerinden aldıkları puanlar aynı aralıklara göre gruplanır. Karşılaştırma birimi alınmış olan en yüksek ve en düşük puan arasındaki farkın genişliğine göre değişir. En yüksek puanla en düşük puan arasındaki fark küçüldükçe puan aralığı zorunlu olarak küçülecek, büyüdükçe aralık da büyüyecektir. Bununla ilişkili olarak yetenek ve başarı testlerinden elde edilen puanların rancı genişledikçe puan aralığı ve karşılaştırma birimi de etkilenecek, aynı aralığa düşen bireysel puanların frekansı da değişecektir. Puan aralığı ya da birim genişledikçe bireyler arasındaki yüzde farkları daha az belirgin hale gelir. Karşılaştırmayı yapacak kişinin amacına ve puan dağılımının niteliğine göre karşılaştırma biriminin ayarlanması gerekmektedir. Ham puanların yüzdelik puanlara çevrilmesi. Karşılaştırma biriminin ölçüsü olarak puan aralığı kararlaştırıldıktan sonra yetenek ve başarı testi ham puanların yüzdelik puanlara çevrilmesi için tercih edilen aralığa göre yetenek ve başarı testi ham puanları ayrı ayrı gruplanarak her aralığa düşen frekanslar belirlenir ve frekans dağılımları elde edilir. Ham puanların yüzdelik puanlara çevrilmesine ilişkin işlem yolu, 65 kişilik bir gruba verilen 80 soruluk bir genel yetenek testinden alınan ham puanlardan yararlanarak tablo 6.1'de gösterilmiştir. Örnekte puan aralığı ya da karşılaştırma birimi 10 puan olarak alınmış ve puan aralıkları buna göre 6 grup halinde düzenlenmiştir. Tablo 6.1 Genel Yetenek Testi ham puanlarının yüzdelik puanlara çevrilmesi. Grup 1 Puan aralığı 70 ve yukarı. Frekans 3. Yığmalı frekans 65. Yüzdelik puan 100. Grup 2 Puan aralığı 60-69. Frekans 10. Yığmalı frekans 62, yüzdelik puan 95. Grup 3, puan aralığı 50-59, frekans 26, yığmalı frekans 52, yüzdelik puan 80. Grup 4, puan aralığı 40-49, frekans 13, yığmalı frekans 26, yüzdelik puan 40. Grup 5, puan aralığı 30-39, frekans 8, yığmalı frekans 13, yüzdelik puan 20. Grup 6, puan aralığı 29 ve aşağı, frekans 5, yığmalı frekans 5, yüzdelik puan 8. N eşittir 65. Frekans dağılımı elde edildikten sonra ham puanları yüzdelik puanlara çevirmek için izlenen yol sırayla aşağıda belirtilmiştir. 1. Aşağıdan yukarı doğru olmak üzere frekans sütunundaki sayıları toplayarak bir yığmalı frekans YF sütunu elde ediniz. 2. Sabit bir katsayı olarak 1 bölü N çarpı 100 katsayısını bulunuz. Örnekte bu katsayı 1 bölü N çarpı 100 eşittir. 1 bölü 65 çarpı 100 eşittir. 1.53 olarak bulunmuştur. 3. Yüzdelik puanları elde etmek için yığmalı frekans sütunundaki her sayıyı elde edilen katsayı ile çarparak yüzdelik puan sütununa yazınız. Yüzdeliklerin bulunmasında çoğu kez yuvarlak hesap kuralı uygulanarak küçük kesirler tama dönüştürülmektedir. Yetenek ve başarı testi ham puanlarının her ikisi de bu işlem yolundan gidilerek yüzdelik puanlara çevrilmektedir. Başarı ve yeteneklerin karşılaştırılması. Öğrencilerin yetenek ve başarı düzeylerine ilişkin yüzdelik puanlardan yararlanılarak başarı ve yetenek düzeylerin birbiriyle karşılaştırmasına ilişkin çapraz dağılım tablosu tablo 6.2'de verilmiştir. Tablo 6.2'de karşılaştırma birimine göre elde edilen başarı ve yetenek düzeyini gösteren gruplar iki değişken olarak birlikte çapraz dağılım olarak görülmektedir. Öğrencilerin yetenek ve başarı düzeyleri onluk karşılaştırma birimine göre 6 grup içinde belirtilmiştir. Tabloda yetenek ve başarı düzeyleri en yüksek 1 ve en düşük 6 olarak gösterilmiştir. Buna göre başarı ve yetenek düzeyi her ikisinde de en yüksek olan bir öğrenci, tabloda 11 kutusunda, her iki nitelik yönünden en düşük olan bir birey ise 66 kutusunda görünecektir. Bu iki uç arasında bireyler dağılacak, yeteneği yönünden 3 grupta olan bir öğrenci, yeteneğinin üstünde bir başarı gösteriyorsa ve 2 grupta ise 32 kutusunda gösterilecektir. Bunun aksine yeteneğinin altında başarı gösteren bir öğrenci, yeteneği yönünden 2 ve başarısı yönünden 4. grupta ise 24 kutusunda görünecektir. Karşılaştırma birimi olan kutu numaralarında soldaki ilk rakam yetenek, sağdaki ise başarı düzeyini temsil etmektedir. Kalabalık gruplarda bireylerin yetenek ve başarı durumlarını karşılaştırmalı olarak çapraz dağılım tablosunda göstermek pratik olmayabilir. Bu durumda grubu oluşturan bireylerin isim listesinin karşısına yetenek ve başarı düzeyi yüzdelik puanlarına göre dereceleri gösteren grup numaraları tablo 6.2'de olduğu gibi 34, 52, 41 şeklinde yazılabilir. Daha sonra da aynı numarayı taşıyan öğrenciler bir araya getirilerek başarı ve yetenek düzeyine göre farklı gruplamalar yapılabilir. Tablo 6.2'de derece farkları ile yetenekleri düzeyinde yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrenciler görülmektedir. Bir sıra ile diagonal olarak 11, 22, 33, 44, 55, 66 kutularındaki bireyler yetenekleri düzeyinde başarılı olanları, 2, bu diagonal sıranın sol üst köşesini oluşturan ve soldaki rakamları sağdaki rakama göre küçük rakamlı kutularda olan bireyler farklı derecelerde olmakla birlikte yeteneklerinin altında başarı gösterenleri ve 3 diagonal sıraya göre sağ alt taraftaki soldaki rakamları sağdakinden daha büyük olan kutulardaki bireyler ise yeteneklerinin üstünde başarılı olan bireyleri göstermektedir. Dikkat edileceği üzere diagonal doğrultudan her iki yönde uzaklaştıkça bireylerin yetenek ve başarı düzeyleri arasındaki fark da derece farkları ile artmaktadır. Tablodaki bu kutuların nitelikleri ve sayısı olası durumları göstermektedir. Bireyler bu kutuların hepsine dağılmamış belirli kutularda birikmiş olabilir. Yetenek ile başarı karşılaştırması sonuçlarından yararlanma. Yetenek ile başarı karşılaştırmasının esas amacı, öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde başarılı olup olmadıkları hakkında bilgi toplamak, her grubun özelliğine göre yetenekleri düzeyinde başarılı olmayış nedenlerini araştırmak ve sorunların giderilmesi yönünde öğrencilere bireysel olarak yardım sağlamaktır. Yetenek ile başarı karşılaştırmasının sonucu olarak yeteneği düzeyinde, yeteneğinin üstünde ve yetenek düzeyinin altında başarı gösteren 3 öğrenci grubu ortaya çıkmakta, bu gruplarda başarı ve yetenek arasındaki farka ve yeteneği düzeyinde başarı gösterenlerde de genel başarı ve yetenek düzeylerine göre farklı alt gruplar içinde sergilenmektedir. Her grubun niteliği birbirinden farklı olduğu için yapılacak yardımlar da farklı olmaktadır. 1. Yetenekleri ölçüsünde başarılı olan öğrenciler. Yetenek ve başarı düzeyleri aynı olan öğrenciler genelde okul başarısı bakımından potansiyelinden bekleneni veren öğrenciler olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu grupta 11 grubundaki öğrenciler gibi başarı ve yetenek düzeyleri yüksek öğrenciler olduğu gibi 66 grubundaki öğrenciler gibi yetenek ve başarı düzeylerinin her ikisi de düşük olan öğrenciler de bulunmaktadır. Bunları tek bir grup gibi düşünmek doğru değildir. Bunların bir kısmı hem yeteneği hem başarısı üstün olan, bir kısmı yetenek ve başarı bakımından orta düzeyde, bir kısmı da hem yeteneği hem de başarısı düşük olan öğrencilerdir. Hem yeteneği hem de başarısı yüksek olan öğrenciler geleceğe yönelik olarak daha ileri düzeydeki akademik programları yürütebilecek öğrencilerdir. Bu öğrenciler derece farkları da dikkate alınarak akademik alanlara, üst okullara, çeşitli yarışma sınavlarına girmeleri yönünde cesaretlendirilebilir. Yetenek ve başarı düzeyleri denk ancak yeteneği ve başarısı orta olan öğrencilerin seviyelerine uygun düşecek akademik programlara derece farkıyla Düşük olan öğrencilerin ise daha kısa süreli, yarı akademik programlara, durumlarına uygun düşen bir mesleğe yöneltilmeleri gerekir. 2. Yetenek düzeylerinin altında başarılı olan öğrenciler. Yetenek düzeylerinin altında başarılı olan öğrenciler, kendilerinden beklenen başarıyı göstermeyen düşük başarılı öğrencilerden oluşmaktadır. Bu sonucu etkileyen çeşitli nedenler bulunabilir. Bunların tek tek bilinmesi, her öğrencinin bireysel olarak ele alınıp çeşitli yönlerden incelenmesi, başarılarını engelleyen duygusal, sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilerek yetenekleri düzeyinde başarılı olmaları yönünde yardım edilmesi gerekmektedir. 3. Yetenek düzeylerinin üstünde başarılı olan öğrenciler. Yetenek düzeylerinin üstünde başarı gösteren öğrenciler, kendilerinden beklenenin fazlasını veren öğrenciler olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu öğrenciler hem yeteneği hem de başarısı yüksek olan öğrencilerden farklı bir nitelik taşımaktadırlar. Yeteneğinin üstünde başarılı olma iyi bir sonuç gibi algılansa da bu öğrencilerin bir olasılık olarak böyle bir sonuca ulaşmaları genellikle bir baskı ve zorlanma altında gerçekleştiği için kişilik ve duygusal gelişiminde bazı problemlerinin olması, kaygı ve uyum sorunları bulunması beklenebilir. Yetenekleri üstünde başarı gösteren öğrencilerin de yetenekleri altında başarı gösteren öğrenciler gibi bireysel olarak incelenmesi, aşırı çabalarının nedenleri ve yapabileceği olası zararların belirlenmesi ve yardım edilmesi gerekmektedir. Kısım 3. Bireyin kendisine anlattığı teknikler. Bölüm 7. Görüşme. Bireyi tanıma teknikleri sınıflaması için de görüşme, bireyin kendini anlatması tekniklerinden biridir. Görüşme ve mülakat sözcükleri birbiriyle eş anlamlı olarak konuşma ve yazı dilinde kullanılmaktadır. Arapçada insan yüzü anlamına gelen lika sözcüğünden gelen mülakat ile Türkçe bir sözcük olan görüşme yüz yüze konuşma anlamına gelmektedir. Sözlükte ise görüşme bir konu üzerinde aydınlanmak ya da bir kimsenin kişiliği üzerinde bilgi edinmek amacıyla yüz yüze yapılan konuşma şeklinde tanımlanmaktadır. Görüşme İngilizce'de interview sözcüğüyle ifade edilmektedir. Görüşmenin tanımı. Çeşitli kaynaklarda dile getirilen nitelikleri dikkate alınarak görüşme, belli bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kişinin sözel ve sözel olmayan davranış ve teknikler kullanarak yaptıkları bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir. Görüşme, amacına, konusuna, tarafların tutumlarına ve görüşmede rol alacak kişilerin niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. İş ve işçi bulma kurumunda yapılan bir iş görüşmesi, mahkemede yapılan bir görüşme, bir psikolojik danışma ve rehberlik merkezinde veya psikiyatri kliniğinde yapılan görüşmeler, temel ilkeler, yaklaşımlar, teknikler ve amaçları yönünden birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Genel nitelikleri yönünden görüşme iki kişi arasında yapılır. Bunlardan biri görüşmeci, diğeri ise iletişim sürecinin diğer ucunda yer alan bir başka kişidir. Görüşmeci, görüşme durumlarının çeşidine göre bir danışman, bir doktor, terapist, psikolog, öğretmen, yönetici veya sözlü olarak soruları soran bir kişi olabilir. Görüşmeci, görüşme teknik ve becerileri yönünden çok iyi ve özel olarak yetişmiş bir kişi olabileceği gibi genel bir yetişmişlik ötesinde görüşme konusunda uzmanlaşmamış bir kişi de olabilir. Görüşen ya da görüşmecinin sorularını cevaplandıran kişi bireye yardım hizmetlerinde bir sıkıntısını veya problemini hekim, danışman, psikolog gibi uzman bir kişiye daha genel bir deyimle terapiste anlatmak ve sıkıntısından kurtulmak isteyen bir kişi personel yönetiminde belli bir görev için değerlendirilecek bir aday, işe girmek için başvuran bir vatandaş veya araştırmada bilgi toplama amacıyla görüşleri alınan sorular yöneltilen bir kimse olabilir. Görüşmenin amacı ve işlevi. Görüşmeler bilgi toplamak, bilgi vermek, kişisel yardım veya davranış değişikliğinin gerçekleştirme gibi amaçlara yönelik olabilir. Görüşmenin amacı ve işlevi özet olarak aşağıda belirtilmiştir. Görüşmenin 1. Bireyin çeşitli nitelikleri görüş ve düşünceleri hakkında objektif bilgi toplamaya yarayan bir araç. 2. Aynı zamanda kişileri tanımaya, psikolojik yardım sağlamaya ve onları tedavi etmeye yarayan bir süreç ve yöntem olarak birbirinden farklı iki temel işlevi bulunmaktadır. Her iki durumda da görüşmenin işlevi kaynak kişilerden belirli konulara ilişkin ya da kendi kişisel nitelikleri, davranış ve yaşantıları ile ilgili olabildiğince objektif bilgiler toplamaktır. Görüşme bilgi toplama işlevi yanında kişinin davranış ve niteliklerini de aracısız gözleme olanağı verir. Görüşülen kişinin fiziksel görünüşü, giyinişi, kişisel konuşma ve ifadesi, ses tonunu ayarlayışı, bir yabancı ile karşılaştığında gösterdiği genel davranış özellikleri görüşme sırasında doğrudan gözlenebilir. Görüşmenin önemli olan bir işlevi de bir vaka olarak bireyin kişisel nitelikleri ve özgeçmişi hakkında kişiye özgü, sorulu cevaplı bilgiler sağlamaya uygun olmasıdır. Bireyin geçmişi ve şimdiki durumu, gelecekte neler olabileceği ve bireyin neler yapabileceği konusunda yordamalarda bulunmaya önemli düzeyde yardımcı olur. Bireyin geçmiş yaşantıları ve davranışları, o davranışları ortaya çıkaran özel koşulları ve kişinin bu davranışlara ilişkin duygu ve ifadeleriyle birlikte yorumlandığı zaman birey hakkında oldukça tutarlı bir değerlendirme yapılabilmektedir. Görüşme sürecine görüşmecinin nitelikleri açısından bakıldığında kişisel bilgi elde etme ve elde edilen bilgileri yorumlamada becerili ve yetenekli olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Görüşme yeterli olmadığı, istenen veriler tam olarak belirlenmediği yahut toplanan bilgiler doğru olarak yorumlanamadığı zaman yanlış karar ve yargılara da yol açabilir. Görüşmenin konuşmadan farkı. Görüşme ile konuşmanın her ikisi de temelde sözel etkileşime dayanır. Görüşmeyi günlük konuşmadan ayıran bazı temel özellikler aşağıda belirtilmiştir. 1. Görüşmede bilinçli olarak saptanmış bir amaç vardır. Bireylerin kişisel problemlerinin çözümüne yardım etmek, bir köy liderinden köyün ihtiyaçlarını öğrenmek, iş isteyen birisi hakkında bilgi toplamak görüşmelerin amaçlarından biri olabilir. 2. Belli bir amacı olduğu için görüşmenin kapsamı bu amaca yönelik bir plan ve düzen içinde yürütülür. 3. Amacın gerçekleştirilmesi için görüşmeye taraf olan kişilerden biri olan görüşmeci etkileşimi planlama, düzenleme sorumluluğunu üzerine alır. 4. Görüşme sürecinde belli bir amaç için iki kişinin bir araya gelmesi söz konusu olduğu için görüşmeler çoğunluk rastgele değil belirli bir zamanda, yerde ve sınırlı bir süre için düzenlenir. Görüşmenin niteliği, olumlu ve olumsuz yönleri. Aşağıda belirli bir görüşme türüne ve amacına bağlı kalmaksızın genel düzeyde görüşmenin niteliği ile olumlu ve sınırlı yönleri kısaca belirtilmiştir. Görüşmenin olumlu yönleri. Görüşmenin olumlu ve avantajlı yönleri özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 1. Görüşme yüz yüze bir durumda karşılıklı konuşmaya dayandığı için doğal bir etkileşim ve bilgi toplama yoludur. İletişimde kolaylık sağlar, anlaşılmayan konularda açıklama, soru sorma ve tamamlama yapmaya ve kişinin doğru cevaplar vermesi yönünde güdülenmesine olanak verir. 2. Görüşmenin kullanılma alanı çok geniştir. Araştırmalarda birey hakkında bilgi toplamada, psikoterapi, personel seçimi ile diğer birçok durumlarda değişik amaçlar için kullanılmaktadır. 3. Görüşülen kişiyle görüşmecinin yüz yüze bir arada olmaları yazılı bilgi toplama araçlarıyla bireylerden elde edilmesi olanaksız olan sözel ifadelerin gerisindeki duygu ve düşünceleri de gözlemeye olanak verir. 4. Görüşme sırasında görüşülen kişiyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek yeni durumlara ve bireysel farklara göre görüşmeciye değişiklik yapma olanağı vermesi esnek oluşu yönünden görüşme, diğer birçok tekniklere göre daha kullanışlıdır. Görüşmeci kullandığı dil ve yöntemi görüşülen kişinin yetenek ve eğitim düzeyine uydurabilir.